Ayrım 13.
Proudhon'un ele aldığı şey aslında bugün var olduğu biçimiyle modern burjuva mülkiyetiydi. Bunun ne olduğu sorusu ancak ekonomi politiğin bu mülkiyet ilişkilerini iradi ilişkiler olarak yasal ifadeleri içinde değil, gerçek biçimleri içinde yani üretim ilişkileri olarak bir bütün içinde kucaklayan eleştirel bir tahliliyle yanıtlanabilirdi diye yazmıştır. Doğrusu toplumların mülkiyet ilişkilerinin de içinde bulundukları üretim ilişkileri tarafından biçimlendirildikleri görüşüne katılmamak bilimsel olarak olanaksızdır öncelikle. Ancak mülkiyet kavramını salt bir toplumsal ilişki olarak değerlendirmek de gerçekten olanaklı mıdır acaba? Veya önce kavram olarak toplumsal mantalitede oluşmamış böylesi bir toplumsal ilişkiden söz edebilmenin olanağı var mıdır? Bizce elbette hayır. Marx da mülkiyet sorununu önsel bir yaklaşımla burjuva kurumu diye değerlendirdiği için mi açıklamalarında kavram sözcüğünü özellikle kullanmamıştır, kim bilir. Bu nedenle doğduğu toplumlarda dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nda var olduğunu kabul ettiği şey de kesinlikle salt bir ilişki değil, bir kavram olsa gerektir galiba. Yani bu görüşe göre Osmanlı İmparatorluğu'nda da mülkiyet kavramı ve ilişkileri vardır. Olmayan tek şey ise özel toprak mülkiyeti hakkıdır. Ancak mülkiyet kavramı da hiç kuşku yok ki mülkiyet ilişkileriyle birlikte evrime uğramaktadır. Örneğin antik mülkiyet ilişkileri aşamasındaki mülkiyet kavramı ile feodal mülkiyet ilişkileri aşamasındaki mülkiyet kavramı elbette aynı değildir. Yani bireylerin özel toprak mülkiyeti hakkına kavuşabilmeleri için de toplumun burjuva mülkiyet ilişkileri aşamasına ulaşmış olması gerektir doğal olarak. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu'nda niçin özel toprak mülkiyeti hakkının bulunmadığı sorusunu yanıtlamaya çalışırken öncelikle mülkiyet kavramının ve ilişkilerinin hangi toplumsal aşamada bulunduğu konusunun ele alınması gerektir galiba. Anadolu Türklerinde mülkiyet ilişkileri ve mülk kavramı. Marx'ın da kah müşterek, ortak mülkiyet, kah devlet mülkiyeti diye adlandırdığı Osmanlı İmparatorluğu'ndaki mülkiyet ilişkilerinin ve kavramının niteliği gerçekten nedir acaba? Bugünkü anlamıyla bir mülkiyet kavramının varlığından söz edebilmenin olanağı var mıdır? Örneğin atalarımızın Anadolu'ya ayak bastıkları günden beri mülk, sahibi mülk, sahibi arz, miri mal, arazi, emlak, mülkiyet, tapu ve bunun gibi deyim, kavram ve tamlamaları kullandıkları gerek Vakanüvislerin tarihlerinden, gerekse Selçuklu ve Osmanlıların resmi yazışmalarından, fermanlarından, tutanaklarından bilinmektedir. Ancak bu deyimlerin, terimlerin ve tamlamaların dilimizde hala mülkiyet ilişkileri ve kavramı ile ilgili olarak kullanılması acaba söz konusu dönemdeki mülkiyet ilişkilerinin ve kavramının niteliğini kavrayabilmemiz için de yeterli kanıtlar sayılabilirler mi? Doğrusu bu soruyu olumlu bir yanıt verebilmek kuşkusuz olanaksızdır. Üstelik hemen şunu da belirtmek isteriz ki halen kullanılan bu tür deyim ve terimlerin çokluğu tam tersine Osmanlı İmparatorluğu'ndaki mülkiyet ilişkilerini bütünüyle kavrayabilmemizi de oldukça zorlaştırmaktadır galiba. Kim bilir belki de bu nedenle bazı tarihçiler Osmanlı İmparatorluğu'nda yalnızca mülkiyet hakkı kavramının varlığını değil, özel toprak mülkiyeti hakkının da bulunduğunu öne sürebilmektedirler. Örneğin Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı kesin olarak bu görüştedir. Osmanlılarda mülk topraklar da vardı. Bunlar araziyi emiriyeden ayrılmak suretiyle müessesata veya hizmet mukabili bazı kimselere verilmiş yerlerdi. Tabii bunları ekip biçen reaya da vardı. Tam mülklerin satılması, hediye edilmesi, parçalanması caiz olup kimse müdahale edemezdi. Bu nevi mülk arazi istenirse vakfedilir veya evlada geçerdi demektedir. Oysa değerli bilim adamı Lütfü Barkan'ın 1939 yılında Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası'nda yayınlanan Malikane Divani Sistemi adlı incelemesinde ayrıntılarıyla açıkladığı gibi Profesör Uzun Çarşılı'nın sözünü ettiği bu mülk, topraklar Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında uygulanmış Bizans'tan alınan feodal nitelikli bir sistemin ürünüdür. Bu sistem Selçuklular döneminde de uygulanmıştır. Örneğin gene Profesör Barkan'ın açıklamalarına göre Osmanlı Beyliği de Osman Bey'e Selçuklu hükümdarı Alaüddin tarafından verilmiş bir fief, yani bir yurtluktur, bir malikanedir. İlk Osmanlı padişahları da henüz pek canlı olan bu gibi feodal telakkilerin tesiri altında Rumeli fütuhatını yapan kumandanlara hudut boylarında yeni fethedilen arazilerin büyük bir kısmı üzerinde geniş muafiyet, immunite, bağışıklık, dokunulmazlık, temlikler yapmışlar ve ilk zamanlarda onlara kendilerinin tabi ve müttefiki birer prens gibi muamele etmişlerdir. Bu suretle Anadolu'daki Türk asalet sınıflarına mensup birçok aile Rumeli'nde kendilerine verilen zengin toprak mülkler üzerinde yerleşmişlerdir. Bu temlikler mülk sahibini idari bakımdan olduğu kadar vergi toplamak bakımından da tam bir istiklal içinde bırakmaktadır. Devlet memurları herhangi bir vesileyle veya vergi toplamak için bile bu malikaneler içine girememektedirler. Bu gibi toprak mülkler diğer nevi mülkler gibi mirasçılar arasında taksim edilebilmekte, satılıp alınabilmek ve vakfedilebilmekte değin. Belli bir süre sonra ödenmek üzere alınmış borç için haz edilip nikah mukabilinde zevciye, eşe, kadına kalabilmekte ve cihaz, çeyiz olarak verilebilmektedir. Gerçekten de bu mülklere tanınmış bağışıklık ve dokunulmazlıklar yüzünden malikane sistemi batıdaki feodaliteyi oldukça andırmaktadır. Dolayısıyla bu özelliklerine bakarak malikane sistemindeki mülkiyet ilişkisini feodal mülkiyet ilişkisi olarak yorumlamaya kalkışmak da pek yadırganmasa gerektir. Nitekim Hüseyin Avni Şanda'dan öğrendiğimize göre birçok tarihçi ve araştırmacımız bu benzerlikler yüzünden Osmanlı İmparatorluğu'nda da feodalitenin bulunduğunu öne sürmüştür. Örneğin gene Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1937 yılında yayımlanan Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Karakoyunlu Devletleri adlı kitabında tam mülk timarlarda ise reaya malikane sahibinin elindeydi ki bu Avrupa'daki derebeylerle reayanın arasındaki münasebete benzer diye yazmıştır. Profesör Hilmi Ziya Ülken ise 1939 yılında İnsan Dergisi'nde çıkan Osmanlı Saltanatı'nda Toprak Sistemi başlıklı incelemesinde Osmanlı İmparatorluğu'ndaki malikane beylerinin Avrupa'daki feodalizme benzediğini, ekseri topraklarında merkezi feodal olan sultana ait olduğunu öne sürmüştür. İsmail Hüsrev de Kadro Dergisi yayınları arasında çıkan Türkiye'de Köy İktisadiyatı adlı kitabının Türkiye'de Derebeylik Münasebetleri başlıklı bölümünde aynı görüşleri savunmuştur. Hüseyin Avni Şanda'nın kendisi de aynı görüştedir. Oysa bu Bizans kurumu Profesör Barkan'ın da hudut boylarında varlıklı ve selahiyetli şefler, harp adamları bulabilmek, onları fütuhata teşvik etmek için bu tarzı hareket zaruriydi dediği gibi sanki kuruluş yıllarının zorunluluğu yüzünden bir anlamda ödünç alınmış gibidir aslında. Nitekim tarihçilerin yazdıklarına göre de daha 7. Padişah döneminde İstanbul'un fethinden sonra bu malikanelere tanınan bağışıklık ve dokunulmazlıklar da birer birer kaldırılmaya başlanılmıştır. Mehmet Zeki Pakal'ın bu malikaneler mali muzayakalar, sıkıntılar nedeniyle önce mukatağalar, devletçe kiraya verilen öteki topraklar gibi satılmışlar, sonra da müsaade edilmişlerdir. Mutaat devrinin başlangıç tarihi kat'i olarak tayin olunamıyorsa da Hammer tarihi. İlk defa Fatih zamanında ve Rum Mehmet Paşa'nın sadaretinde başladığını yazmaktadır. Müsaadere devrinin başlangıcı ise 1534'te Defterdar İskender Çelebi vakasiyeledir. Vak'anüvis Raşit Efendi de 1715 senesi vakalarını yazarken Raşit tarihi cilt 4 sayfa 167 malikane usulünün kaldırılmasına karar verildiğini kaydetmektedir diye yazmaktadır. Hüseyin Avdi Şan'da da yukarıda sözünü ettiğimiz kitabında bu malikane sisteminin Osmanlı İmparatorluğu'nun feodal bünyesinde önemli bir yer tuttuğunu belirttikten sonra her ne kadar bir kaynak göstermeden de olsa Fatih devrinde malikane sistemi sınırlanmış ve mülk parçaları timar ve zehamete çevrilmiştir demektedir. Sözün kısası bu malikane sistemi kesinlikle istisnai bir durum olsa gerektir bizce de. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda da daha ilk günden itibaren fethedilen topraklar üzerinde genel olarak İslam toprak hukukunun ve Selçukluların askeri ıkta sisteminin uygulandığı bilinmektedir. Ancak özel mülkiyet hakkının İslam toprak hukukundan kaynaklandığını, dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nda da zaten daha ilk günden beri var olduğunu savunanlar da doğrusu yok değildir. Örneğin Profesör Halil Cin, 1987'de Konya Selçuk Üniversitesi'nce ikinci baskısı yapılmış Miri Arazi ve bu arazinin özel mülkiyete dönüşümü adlı tez çalışmasında İslam hukukunun mülkiyet telakkisi Osmanlı hukukunca da hemen hemen aynı şekilde kabul edilmiştir. İslam'da kişilerin özel mülkiyet hakkı kabul edilmiştir. Peygamber ferdi mülkiyet hakkının mevcudiyetini kabul etmiş ve fetihler sırasında sık sık tevcihlerinde bulunmuştur. İslam'da ve Osmanlı Devleti'nde bahis konusu ferdi mülkiyet, fetihlerden sonra halifenin yahut padişahın fatihlere mülk olarak arazi vermesiyle yahut fetihten önce zilyetleri elinde bulunan arazinin bir vergi mukabilinde mülk olarak onların yerinde bırakılmasıyla teşekkür etmiştir demektedir. Fakat ilginçtir, gene aynı kişi birkaç sayfa sonra da Osmanlı toprak hukuku milli ve mahalli bir hukuktur. Miri araziyi tanzim eden mevzuat örfi hukuktandır diye yazarak mülkiyet telakkisini İslam hukukundan hemen hemen aynı şekilde aldığını savladığı Osmanlı toprak hukukunun şeriata bağlı dini değil örfi, halkın gelenek ve göreneklerinden oluşan hukuk olduğunu söylemektedir. Gördüğümüz kadarıyla Profesör Cin'in amacı Osmanlılardaki mülkiyet kavramının ve ilişkilerinin niteliğini bilimsel bir tarafsızlıkla incelemekten çok özel mülkiyetin kutsallığını belirterek propagandasını yapmak olduğu için galiba çalışmasında bu tür çelişkilere bolca düşünmektedir. Örneğin hem Osmanlıların Miri toprak rejimini fethettikleri Bizans eyaletlerinden yeni bir toprak düzeni olarak aldıklarını öne sürmekte, hem de Osmanlı Devleti Bizans toprakları üzerinde kurulduğu zaman halkın büyük bir kısmı kendisine ait olmayan topraklar üzerinde irsi ve daimi bir kiracılık münasebetiyle çalışıyordu. Anadolu ve Balkanlarda meydana gelen birçok siyasi bozukluklar feodal rejime benzer bir toprak nizamının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Osmanlı Devleti Bizans'ta son zamanlarda ortaya çıkmış olan derebeylik nizamını yok etmeye çalışıyordu diyebilmektedir. Yani görüldüğü gibi hem Profesör Ömer Lütfi Barkan'ın Osmanlı toprak düzenindeki reayalar için kullandığı toprağın ırsi ve daimi kiracıları nitemini feodal dönemin toprak köleleri için kullanmakta, hem de özel mülkiyet kavramının evriminde çok önemli bir aşama olan feodaliteyi siyasal bozukluklar yüzünden ortaya çıkmış bir ara rejim biçiminde değerlendirmekte Profesör Cin için hiçbir sakınca yoktur. Özetlersek doğrusu bizce de Osmanlı İmparatorluğu'nda ta 19. yüzyıla dek günümüzdeki anlamıyla bir özel toprak mülkiyeti hakkının varlığından söz edebilmek galiba gerçekten olanaksızdır. Kuşkusuz Osmanlılar da fethettikleri topraklar üzerinde Hristiyan feodallerin, tekfurların egemenliklerine derhal son vermişlerdir mutlaka. Hatta gene hiç kuşku yok ki egemenliklerine son verdikleri bu derebeylerinin yerlerine de derhal kendilerine yakın Türk boylarını yerleştirmiş olsalar gerektir. Ancak bu Türk beylerinin yerleştirildikleri topraklarla ilişkilerini bir feodal ilişki, bir özel toprak mülkiyeti ilişkisi olarak yorumlayabilmek acaba nedenli olanaklıdır? Bu olay hiç olmazsa Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında feodal düzenin Türkleştirilerek tam anlamıyla sürdürülmesi demek midir gerçekten? Doğrusu Kayı aşireti beylerinin üstelik Anadolu'nun o dağdağlı yıllarında fethettikleri Bizans topraklarındaki feodal düzeni Türkleştirerek sürdürmeyi bir politika olarak seçtiğini söyleyebilmek de bizce pek olanaklı değildir. Çünkü feodal düzenin sürdürülebilmesi için unutmayalım ki bu aşiretlerin mülkiyet ilişkilerinin özel toprak mülkiyeti hakkını da içeren bir aşamaya ulaşmış olması gerektir. Oysa Anadolu'ya daha dün gelmiş ve başat ekonomik ilişkisi hala hayvancılık aşamasındaki bu aşiretlerin mülkiyet ilişkilerinin özel toprak mülkiyeti hakkını da içermesi olasılığı kuşkusuz bizce henüz söz konusu bile olmamalıdır. Bu nedenle bazı tarihçilerimizce savlandığı gibi kimi beylere malikane veya mülk olarak verilmiş toprakların dahi gerçekten birer özel mülkiyet olabilecekleri konusunda ciddi kuşkularımız vardır doğrusu. Yani Osmanlı padişahlarının fethettikleri toprakları, oralara yerleştirdikleri Türk beylerine birer yurt, yurtluk, eski deyimle mülk, malikane olarak bırakmalarını bir mülkiyet ilişkisi, bir mülkiyet hakkının devri şeklinde düşünmek bile olanaksızdır galiba. Örneğin Sencer Divitçioğlu da bu toprakların birer özel mülk olarak verilmeyip sonradan özel mülk haline getirilmeye çalışıldığı görüşündedir. Nitekim Osmanlı Devleti'nin kendi mülkiyet ilişkilerini ısrarla devam ettirmeye çalıştığını hatırlatalım. Özel mülk haline gelmiş toprakları müsaade etmek, tımara vermek, divane hissesini zapt etmek ve öşür mükellefiyeti yüklemek, 14. veya 15. yüzyıllarda Osmanlı toplumunda sık sık görülen olaylardır diye yazmaktadır. Osmanlı Beyliği'nin de 14. yüzyılın başında kurulduğu düşünülürse bu malikane sistemiyle verilmiş mülklere tanınan bağışıklıkların, dokunulmazlıkların, hakların daha aynı yüzyıl içinde Osmanlılarca geri alınmaya başlandığı görülmektedir. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda özel toprak mülkiyeti hakkı galiba ta 1858 Arazi Kanunnamesi çıkıncaya dek gerçekten de kesinlikle söz konusu olmasa gerektir. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'ndaki özel toprak mülkiyeti hakkının bulunmadığı geçerli mülkiyet ilişkisi ve mülkiyet kavramının durumu nedir acaba? Hangi aşamadadır? Toprakların sahibi padişah mı yoksa tanrı mı? Doğrusu Osmanlı İmparatorluğu'ndaki mülkiyet ilişkilerinin ve mülkiyet kavramının niteliği konusunda kesin bir yargıya varabilmek galiba gerçekten de olanaksız denecek denli zordur. Örneğin kimine göre Osmanlılar da daha ilk günden itibaren İslam toprak hukukunu aynen uygulamışlardır. Dolayısıyla bütün topraklar zaten Tanrı'nındır ve padişahlar bu mülkiyet hakkını Tanrı adına kullanmışlardır. Üstelik padişahlar Yavuz Sultan Selim'den itibaren de aynı zamanda halifedir zaten. Kimine göre bütün topraklar padişahın malıdır ve bu haklarını toprağın bazı getirilerini belirli vergiler veya görevler karşılığında kiralayarak kullanmaktadırlar. Kimine göre de mülkiyet kesinlikle devletindir. Padişah ve memurları bu hakkı devlet adına kullanmaktadırlar. Kuşkusuz Osmanlıların da fethettikleri topraklar üzerinde İslam toprak hukukunun bazı ilkelerini Selçuklulardan alarak kullandıkları konusunda neredeyse bütün tarihçiler fikir birliği içindedirler. Ama ne var ki bu ilişkinin sadece bazı ilkelerinin alınıp kullanılmasıyla sınırlı kalmadığı, Osmanlılardaki mülkiyet ilişkisinin de bütünüyle dinsel nitelikli ve İslami mülkiyet ilişkisi olduğu görüşünü savunanlar da vardır. Örneğin Profesör Halil Cin, yukarıda da belirttiğimiz gibi Osmanlı Devleti İslam hukukunu bütün yönleriyle tatbik etmiştir. Bu sebeple İslam hukukunun mülkiyet telakkisi Osmanlı hukukunca da hemen hemen aynı şekilde kabul edilmiştir demektedir. Bu anlayışa göre de mülkiyetin kime ait olduğu Kur'an'da açık açık belirtilmiştir. Örneğin Bakara suresinin 285 ayetinde, gökte ve yerde mevcut olan her şeyin Allah'a ait olduğu yazılıdır. Elde edilecek ganimetlerin de peygamber tarafından dağıtılacağı Tövbe suresinin 59 ayetinde açıklanmaktadır. toprağın Allah'a ait olduğu ve bu mülkiyet hakkını Allah adına imamın veya emirin, sultanın, padişahın kullandığı inancı kuşkusuz salt Müslümanlara da özgü değildir. Gördüğümüz kadarıyla Hristiyanlar da mülkiyet sorununa hemen hemen aynı açıdan yaklaşmışlardır. Örneğin Felician Cialli'den öğrendiğimize göre Aziz Augustinus da mutlak mülkiyet hakkının yalnız Tanrı'ya ait olduğu görüşündedir. Bu mülkiyet hakkını da kayıtsız ve şartsız olarak ancak Tanrı kullanabilir. Mülkiyet izafidir ve Tanrı'nın iradesine bağlıdır. Akinolu Aziz Thomas'a göre de her şeyin yaratıcısı Tanrı, her şeyin hakiki mal sahibi ve hakiki hakimidir. Ve Tanrı, sahibi olduğu bu malların kullanma ve faydalanma hakkını bir çeşit fief olarak insanlara vermiştir. Tanrı'nın insanlara bağışladığı bu haktan kiliseler de yararlanmışlar ve çok büyük boyutlarda toprakların mülkiyet haklarını Tanrı adına kullanmışlardır. Bilindiği gibi Hristiyanlık bir devlet dini olarak doğmamıştır. Sonradan 324 yılında Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline getirilmiştir. Oysa Ordinaris Profesör Sadri Maksudi Arsal'ın anlatımıyla Hazreti Muhammed bir yandan Allah'tan vahiy olarak yeni bir din yayan bir peygamber, diğer yandan da yeni bir devlet kuran bir devlet adamıdır. Yani Müslümanlık zaten bir devlet dini olarak doğmuştur. Bu nedenle halifeleri tarafından hızla bir imparatorluk haline getirilmiş, Hazreti Muhammed'in kurduğu bu devlette bütün mülkiyet haklarının tartışmasız Tanrı'ya ait olması elbette doğal sayılmalıdır. Ancak daha sonraki yüzyıllarda bu sal gene aynı çevrelerce çeşitli yorumlara uğratılarak özel mülkiyet hakkının da kutsallaştırılıp dokunulmaz kılınması için kullanılmaya başlanılmıştır. Gördüğümüz kadarıyla yani başlangıçta belki salt din adamlarının Tanrı adına kullandıkları bu mülkiyet hakkını bizce hiç kuşku yok ki din dışı egemen çevrelerin de aynı rahatlıkla kullanabilmeleri için mülkiyet hakkının kesinlikle Tanrı'ya ait olduğu inancını sürdürebilmek uğruna doğrusu coğrafya ile ilgili işlemlere doğa ötesi anlamlar yüklemekten birbirlerinin %100 karşıtı mülkiyet ve Tanrı gibi kavramları birbirine karıştırmaktan bile kaçınmamışlardır. Osmanlı padişahları da bu hakkı gerçekten Tanrı adına mı kullanmışlardır acaba? Din adamlarını, hocaları, Şeyhül İslamları yanlarından hiç eksik etmemeleri, hatta hilafeti İstanbul'a getirmeleri de bu nedenle miydi kim bilir? Yavuz hilafeti İstanbul'a gerçekten getirmiş mi? Kuşkusuz Osmanlılar'da bugünkü genel kanıya göre Ortodoks Müslümanlığın yani Sünniliğin savunucusu olarak bilinirler ve çoğunlukla da Sünnidirler. Ancak hiç olmazsa imparatorluk aşamasına gelinceye dek Osmanlı padişahları da kendilerini Tanrı'nın vekili olarak gerçekten düşünmüşler midir acaba? Doğrusu bu soruya olumlu bir yanıt verebilmek galiba olanaksızdır. Çünkü o yıllarda bilindiği gibi Orta Asya'dan henüz gelmiş bu Türkmen aşiretlerinin hem tamamı Müslüman değildir, hem de Sünni ve Hanefi olduğunu söyleyenlerin bile Ortodoks Müslüman sayılabilmesi söz konusu değildir. Nitekim bu konularda gerçekten çok değerli çalışmalar yapmış bir bilim adamı olan Irene Melikov da Anadolu'nun İslamlaşması yüzyılları almıştır dedikten sonra bu Türkmen aşiretlerinin Müslümanlıkları içinde Türkler tarihleri boyunca dünya dinlerinin birçoğunu tanıdılar.